Daha önce böyle bir şey yapmamıştım.
Aynen. Doğaçlamaydı abi. Bu Masalda Peri Yok podcast'lerin 4. bölümüne hoş geldiniz. Serin bir Trabzon akşamında podcast'te başladığımız noktadayız aslında mekan olarak. Fakat tek fark çok soğuk, çok gürültülü bir durumun söz konusu olması. Canlı müzik varmış mekanda bu akşam. Emre abi ne haber? Hoş geldin.
Hoş bulduk. İyidir, senden de haber.
İyidir abi. Yine dişçiden geldim.
Evet, benim dişçi olayım hala devam ediyor ama...
Sonu güzel olacak inşallah abi.
Bugün sondu bakalım. İnşallah sıkıntı çıkmaz.
İnşallah abi. Bu hafta parça parça konularımız var. Onlara değineceğiz. Geçen hafta arabanın içinde çektiğimiz podcast biliyorsun kaybolmuştu. Orada konuşamadığımız birkaç konu vardı.
Daha doğrusu arabada konuşup daha sonraki podcast'te konuşmadığımız.
Aynen öyle abi.
Çünkü biz konuştuk zannediyorduk.
Ama konuşmamıştık.
Konuşmamıştık evet.
Bunlardan bir tanesi abi Hazelcast'in yatırım almasıydı. Hani biz hep bahsediyoruz Türkiye'den girişim çıkmıyor. İşte destek bulmuyor girişimler falan diye. Gerçi Hazelcast Türkiye'den çıkmış ama şimdilerde yurt dışında faaliyetlerini sürdüren bir girişim. Bu konu hakkında görüşlerini almak istiyorum abi.
Evet, Hazelcast biz Hazelcast ile ilgili şunu diyebilirim. Evet, şu an yurt dışında ama şimdi geriden son dediğinden başa doğru gidelim. Ama ekip, çekirdek ekip gene aynı. Yani ekip büyüyor ama o çekirdek ekipleri hala aynı. Kurucuları hala projede. İkinci yatırımlarını aldılar. Seri B galiba oluyor. 11 milyon dolar daha aldılar. Toplamda 2,5 milyon daha almışlardı. 13,5 milyona geldi aldıkları yatırım. Bu yatırımı daha çok işte ekibi büyütmek için kullanacaklar diye tahmin ediyorum.
Bilmeyenler için abi Hazelcast neydi? Onu bir anlatabilir misin?
Yani İngilizcesi in-memory data grid diye geçiyor. Türkçesi nasıl çevirebiliriz? Yani veriyi hafızada tutuyorsunuz, büyük bir veriyi.
Bir nevi keşlemek için.
Evet, yani aslında şöyle, Hazelcast'in içerisinde Memcache API'si direkt destekleniyor. Yani siz Hazelcast'i de Memcache gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi Memcache'i de örneği vermemin sebebi, herkes Memcache'i bilir artık, az çok duymuştur. Hani oradan belki bir benzerlik kurulabilirdi ama söyledim. Yalnız Hazelcast'in ekstra başka bir sürü özelliği var. Bir kere işte single point of failure değil. Yani veriler tek bir noktada değil. Veriler yedekleniyor. İşte bölünüyor notlar arasında. İşte başka işte notlarda job tarzı şeyler çalıştırabiliyoruz. Başka bir sürü. Gerçi ben Hazelcast şimdi 3 versiyonu var. Ben 1'lerdeyim hala. Yani biz kullandığımızda ilk versiyonlarıydı. 2'ydi galiba. Çok emin değilim.
Open source muydu abi Hazelcast?
Tabii open source. Zaten baştan beri öyleydi. O da iyi bir strateji. Ben gurur duyuyorum. Yani evet, Türkiye'den abi böyle bir şey çıkmasına.
Teknoloji çıkmasına. Teknoloji,
yani Ar-Ge, yani Ar-Ge tabanlı bir girişim bu. Yani işte bir e-ticaret değil yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden çok değerli benim için. Kurucuları dan da bahsedelim. İsimlerinden. Kurucusu
senin hafıza bunu biraz zor getirir abi.
Biraz zor getirir.
Altını yazarız podcast'ına.
Yazalım. Ondan sonra ne diyorduk? Hazelcast önemli. Ondan geçen hafta bahsetmedik. Bu
zaten
hafta bahsettik.
Tek proje herhalde abi Türkiye'den.
Bu bir not daha vereyim. Şu anki ekipte bizde stajını yapmış bir arkadaşımız
kim
var.
Kim abi?
Emin. Emin diye bir arkadaş. Katü'de o zaman öğrenciydi. Biz Katü'de biliyorsun.
O stajyerlik mi yapmıştı orada abi?
Evet, bizde staj yapmıştı. Sonra gitti. Hazelcast'te staj yaptı.
Kaldı.
Şu an çalışıyor diye biliyorum ben.
Abi.
Hani o da bizim için bir gurur kaynağı. Yani
süper
bizim
abi.
Biz de, yani kısa bir süre bile olsa bizi beraber çalıştık o arkadaşla. Hatta bizle ilk Hazelcast'te tanıştı diye hatırlıyorum. Yani biz bir proje verdik işte Hazelcast kullanmasını istedik. Yani öyle, yani yanılıyorsam da düzelsin beni. Emin. Ondan sonra çok başarılıydı zaten.
Trabzon'dan oralara yani. Aslında hani oluyormuş demek ki.
Tabii olur yani. Niye olmasın ki?
Mehmet Ali var.
Mehmet Ali var, o da
Skala geliştiricisi.
Şimdi atlıyoruz ama.
Avengers'a da çalışıyor da.
Biliyorsun bu hafta Çikolatalı Hakan Kek'in konu şey oldu son bölümü. Deniz oldu. Deniz de Avengers'ın kurucularından. Bizim bir stajyerimiz. Gerçi Mehmet'le biz çalıştık. Mehmet Ali ile. Yani staj yaptı bizde, sonra bir müddette çalıştı. Scala'ya bizde başladı. Birazcık biz onu şey yapıp
teşvik edip
birazcık da bizde işte pişip daha sonra Avengers'a geçti. O da bizim için gurur kaynağı. Yani bizde bir şekilde yolları kesen insanlar hep şimdi güzel yerlerde. İnsan mutlu oluyor. Bilmiyorum. Değişik bir durum.
Buradan şunu söyleyebilir miyiz abi? Four Primes 5 sene yaşasaydı Türkiye'deki yazılım geliştirme olayı çok enteresan bir duruma gelebilir miydi abi?
Mutlaka biz kendi çapımızda doğru şeyler yapmaya çalışıyorduk.
Çünkü ben şeyi hatırlıyorum abi. Stajyeri bile alırken akü üzerinden bir
Semican sağ olsun.
Vardı. Evet, Semih abi yardım.
Güzel bir fikirdi o. Hı-hı. Bir API yazmıştı, staj API. Staj API'miz vardı. Yani o API üzerinden başvuruyu kabul ediyorduk. Hı-hı. Hani şunun için yaptık onu. API nedir bilmeyen adam bize başvurmasın.
Aynen,
en azından.
Mantıklı
yani.
Abi.
Güzeldi, tepkiler
güzel
almıştı.
Güzel aksiyonlardı abi, evet, yani. Çok görmeye alışık olduğumuz şeyler, evet, değil.
Valla bizde staj yapan arkadaşlar da şu an iyi yerlere, dediğim gibi. Onlarla biz de bir şekilde bir küçük noktacık bile olsa birazcık şey yapıyoruz yani.
Süper abi.
Katkımız olduysa ne mutlu bize. Hazelcast'ten bahsettik. Hemen oradan şeye geçelim. Ali Baba da halka arz edildi, biliyorsun.
Evet abi.
Ali Baba zaten yıllardır çok büyük bir e-ticaret portalı.
Son zamanlarda biliyorsun abi, Alibaba Express'le beraber de son kullanıcıya
direkt de satış yapmaya başlamıştı.
Ülkemizde de satış yapıyorlar.
Yapıyorlar, evet.
Telefonun kapağını oradan aldım.
Yani onu ben çok çözememiştim yıllar önce de. Yani 1 dolarlık şeyi adam sana oradan nasıl...
1 dolar değil mi? 0.3 sentliydi. Evet. Deal Extreme var biliyorsun.
Deal Extreme var. Bunlar nasıl bunu gönderebiliyorlar? Yani o kargo ücreti... Yani onu hala çözemedim. Eğer bunun...
Evet, çalışıyor bildin. Yani hiç, evet, problem yaşanır ben şu ana kadar duymadım.
Yok, ben de aldım yani. Oralardan bir şeyler aldım. Geliyor. Küçük büyük her şey geliyor.
Benim şu anda bizim Gökhan var. Onu da alacağız. Normalde bu akşam gelecekti. Başka bir akşam erteledik onu abi. O da değişik bir arkadaş. O şey olmuş. Premium üyesi olmuş şeyi. Premium hak vermişler ona daha doğrusu. İşte aylık 1000 dolar üstünde satış yaptığında öyle batchler de var. Her ay malzeme getiriyor oradan çocuk. Çatır çatır da geliyor. Hiç problem çıkmamış. Demek ki abi sistemi kurduktan sonra bir iş fikri olduktan sonra yapılmayacak şey yok. Çünkü adam oradan buraya, dediğin gibi, çok bedavaya ya. İnanılmaz mı var? Evet. Bedava.
Bu arada Hazelcast'in kurucusu Talip Öztürk. Az önce aklımıza, evet abi, gelmedi. Doğru. Şimdi ben hep Twitter isimleri aklımda kalıyor. Hı-hı. Genelde isim değil de. Şimdi Twitter'ın iki de Öztalip, Oztalip. Oz Talip diyecektim.
Meç edemedin.
Meç edemedim bir ara onu isimden. Ama evet. Hemen, ondan da bahsettik.
Konuyu kapatıyorum o zaman.
Kapatalım.
Abi. Şey var. Geçen hafta Google, biliyorsun, bu Milliyet, İnternet Haber ve o tip haber sitelerini bir süre de olsa blokladı.
Bir kendinize gelin dedi onlara.
Bilmeyenler için şey söyleyelim. Çok fazla çakallık, hile, hurda yöntemlerine başvuruyor bu haber siteleri.
Evet, maalesef.
İşte içerik, özellikle başlıkla içerik alakasız bir sürü keyword tanımlıyorlar, haberin kendisiyle alakasız. Her yerden reklam fışkırıyor. Yani ne kadar kural varsa kuralların hep tersinden işletiyorlar şu anda. Tabii hitler de yüksek olduğu için.
Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi bu tarz trikleri, yani o SEO, hani SEO üzerine, Search Engine Optimizasyon üzerine böyle trikler var. Ne yapıyorsun? Belli kelimeleri sen anlamsız bir şekilde olsa basıyorsun. Ama bunu yaparken sen sitene bir şekilde kullanıcı çekmek için yapıyorsun. Yani senin sitene normalde insanların, yani çok popüler olmayan siteler bunu yapıyor.
Doğru.
Şimdi bu dediğimiz haber siteleri zaten popüler. Yani yani zaten göz önündeler. Şimdi böyle bir şey yapmaları birazcık maalesef amatörce oldu. Yani bu bir, zaten belli bir süredir bunu yapıyorlar. En son Google'da bunları tespit edince gereğini yaptı.
Aynen öyle abi. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Uzun süre dedim ama hemen tabi arada nasıl bir durum varsa açıldı tekrar.
Tabii yazışmışlardı. Daha yapmayacağız diye söz verilmişti muhtemelen. Artık ders almışlardı. Yani böyle şeylere gerek yok arkadaşım. Zaten senin...
En büyüksün abi. Rakibin yok ya.
Tabii. Yani o yüzden oradaki kendini birazcık şey zanneden, tilki zanneden insanlar artık anlar. Yani bu işler öyle çocuk oyuncağı değil yani.
Aynen öyle abi. Google Türklerin olsaydı belki onlara if yazar geçin derdi ama yemedi. Neyse abi, çok üstünde durmaya gerek yok ama haber sitelerinin durumu işler acısı. O yüzden bunu konuşmak istedim. Yani çoğu zaman aldanıyoruz. Biliyorsun özellikle Milliyet falan iyice işi pornografik seviyeye çektiler.
Zaten bile... Milliyet'in biliyorsun ikinci bir adı var.
Milporn. Şey, Milliyet'te bir tane şey var, porno filmlerin ilk sahneleri diye yani. Evet. Onu koydu, bari bir tık üstünde koydu, bakmışken adam gibi bakalım, göreceğimiz
zaten
adam gibi görüyor.
Zaten onu koyabilse koyacak zaten. Yani o koyabileceği en sınır noktada yani.
Sen biliyorsun yerel gazeteler de yavaş yavaş alttan alttan başladılar. Demek ki abi kullanıcı çekmek için her şey mübah diye düşünüyorlar. Neyse o...
Doğru hareketler
çok
değil.
Şey bir konu, bize de alakadar etmiyor. Ne yaparsa yapsın.
Ama has oldu yani.
Az bile oldu. Şimdi abi bu haftanın konularına dönelim. Bunları evet. Geçen hafta biz konuşmuştuk dediğimiz gibi şey yaptık. Unuttuk sonradan konuşmayı.
Atladık.
Bu backend geliştirici inşaatın amelesi midir? Soru işareti şeklinde bir ifade geldi aklıma abi. Şundan dolayı. Ben zaman zaman dile getiriyorum. Bizim evin karşısında iki tane büyük bina yapılıyor. Adamlar çatır çatır asıl işi yapan oradaki o malayı tutan, çimentoyu karıştıran adam. Ama bir tane takım elbiseli adam geliyor abi Audi'sinle beraber zaman zaman. Ya ne diyorlar ona, müteahhit mi diyorlar? Ya müteahhit ya da o denetleme kuruluşları var artık. Onların yetkilisi. Dayım geliyor abi dışarıdan bakıyor. Bir şeyler imzalayıp gidiyor. Şimdi bizim işlerde de ben bunu şeye benzetiyorum. Çok benzemese de. Backend'de geliştiricilik yapan vatandaşların ya kendi içlerine kapanık olmasından dolayı ya da kendilerini ifade edememelerinden dolayı bu ön tarafa uğraşan adamlar daha bir popüler, daha bir ön plandalar. Sosyal ağlar anlamında da bir yere oturduğun zaman, konuştuğun zaman ki gözlemlerimi ben söylüyorum. Daha bir kendilerine özgüvenleri var. Sanki bir projede ön taraf olmazsa her şey olurmuş havası var. Ama backendçiler baktım aman garip. Ha, sen de karşımda abi.
Bir garip backend developer.
Omuzlarını dükmüşsün oturuyorsun. Ya. Bu nasıl bir psikoloji abi? Bende de var yani. Evet. Yanlış anlama.
Ya biz tabii backend değil. Biz her türlü biz full stack overflow developer'ız yani. Aynen JavaScript de geliştiriyoruz. Bazen CSS de yazıyoruz. Backend de geliştiriyoruz ama dediğin olay biraz doğru. Yani genelde bu enteresan bir aslında tespit. Yani genelde ön taraf yani JavaScript ne bileyim. Ön tarafla uğraşan insanlar daha sosyal.
Havalılar abi.
Havalı değil de daha sosyaller.
Havalılar yani. Abi. Havalı değil. Sen bana
öyle bir genelleme bilmiyorum yapmak doğru mu da. Doğru. Ya bu arkadaşlar Twitter'da ne bileyim Facebook'ta falan daha şeyler. Aktifler.
Evet abi.
Ama yani bu onların...
Yaptıkları yani acaba daha mı az yoruyor ön taraf adamı? Bana sorsan ön taraf daha şey.
Daha çok mu boş vakitleri var mı diyor. Ya zannetmiyorum. Yani bilmiyorum nedenini.
Ben bu durumdan rahatsızım abi. O yüzden ben bunu konuşmak istedim. Çünkü şey bir projede biliyorsun veri tabanına yazamazsan ama tabii ki ön taraf çok önemli ayrı konu da en kritik nokta bence yine backend. Hava varsa orada bizim hava yapmamız lazım. Yine bizim demek doğru değil. Biz tam backendçi değiliz de. Niye öyle acaba? Çok merak ediyorum. Yani arkadaşlara da sormak lazım.
Yani şimdi şöyle bence bir konuk olarak da bir iyi bir ön
taraf. Halbuki boyu alacağız zaten.
Alalım. Hı-hı. Onunla da konuşalım. Yani bakalım ne diyorlar.
Evet abi.
Onların mesela bir çalışma günü nasıl geçiyor?
Kılık kıyafetlerine bakıyorum abi.
Gerçi Halil İbrahim front-end developer değil. Yani Halil İbrahim tasarımcı.
Ama sonuçta o tarafa daha yakın.
Daha yakın ama o tasarımcı.
Ona bakarsan Halil İbrahim biliyorsun abi C# falan da geçmişte yardım.
Hayır daha önce tabii programcılık geçmişi de var.
Hı-hı.
Ama ben de merak ediyorum.
Ya da şey alırız. Neydi? Fatih
Turan'ı. O aslında bak.
Fatih alalım. Böyle Fatih biraz şey.
Fatih Emre'yi de alabiliriz. Fatih de alalım. Aslında bir Unicrow'la bir program yapabiliriz.
Aslında direkt Unicrow'a gidelim abi. Konuşalım
evet,
onlarla.
Buradan da bir böyle bir fikir çıksın.
Tamam ben mentionlarım onlara
da. Tamam. Yani bir Unicrow'la da bir program yapalım. O çok değerliler çünkü. Değerli hı-hı. insanlar.
O zaman konuyu kapatıyorum şimdilik abi.
Yani ben çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sebebi yani doğru bir tespit ama sebeplerini bilemiyorum. Yani ben de mesela
ben de bilmiyorum abi sebebini.
Yani ben mesela Twitter'da çok paylaşım yapmayı seven bir adam değilim yani kendime ait. Hı-hı. Ama bir yerde bir şey gördüğüm zaman, makale gördüğüm zaman okuyorum, onu paylaşıyorum. O ayrı da. Yani bilmiyorum bu. Yani
tamam, geçiyorum abi.
Bunu geçelim
böyle. Geçelim abi.
Sosyal bir konu. O yüzden çok yorum yapamadım.
Yani şeyden belki de diyorum ben abi. Şimdi bir butonun rengi sonuçta son kullanıcı her zaman UI ile muhatap oluyor. Arka taraf çok umurunda değil. Benim için de öyle, senin için de öyle abi. Acaba o noktadan baktığın zaman kullanıcı bizi biliyor, sizi bilmiyor havasına mı gidiyorlar? Ya çok
yok canım öyle
olan
bir düşünce olduğunu
değil abi de
mı?
Şeyden diyorum.
Şu dediğin ama doğru olabilir. Şimdi backend de ya genelde backend ile uğraşanlar hı hı. gününü büyük bir çoğunluğunu kodlamak zorunda. Çünkü yapılacak bir sürü iş oluyor yani arkada. Şimdi ön tarafta da o işler var ama bilmiyorum yani.
Tamam, şu noktada bir tezat yok.
Çok logik işler yok orada
çok
yani.
Çok şöyle bir tezat yok mu? Ya bu şimdi vallahi derin bir konu abi. Ben biliyorsunuz ifade edemiyorum bazı şeyleri. Bunu da ifade edemiyorum.
Kırmadan ifade etmeye çalış.
Aynen. Yok, kırıp kırmamaktan değil, kelime bulamıyorum. Şimdi şöyle abi. Arka tarafta işler daha farklı ilerliyor, ön tarafta farklı ilerliyor. Her gün ön tarafla ilgili bir gelişme. İşte JavaScript tool'lar çıkıyor diyelim. CSS tool'lar çıkıyor. İşte bir Less var, Sass var. 50 bin tane şey var ön tarafa yönelik. Ben son 5 senedir arka tarafla ilgili bir şey çıktığını görmedim. Sen gördün mü arkayla ilgili bir...
Ya çıkıyor tabii ama... Şey
helper'lar
kadar...
çıkıyor diye. Yani ne çıkıyor abi? Ne gelişme oluyor arka tarafta?
Yani sürekli oralarda da gelişmeler oluyor ama... Dediğim
ya illaki gelişme oluyor da ön tarafın zamanda, hızına yetişmesi mümkün mü abi?
Ya son 2-3 senedir tabii. Yani özellikle JavaScript framework'ler. Yani zaman... Semican da bahsetti mesela. Hı-hı. Diyor ki kitaptaki en popüler değil şu an.
JavaScript.
Hadi Node.js de backend de yazabiliyorsun. Hı-hı. Ama ya sonuçta hani ön taraftaki JavaScript ile yapılabileceklerin
sınırı
genişlediği için hani JavaScript...
Ben şimdi buradan nereye bağlayacağım abi aslında?
Biz bile yazıyoruz şimdi. Eskiden yazmıyorduk yani. JavaScript'te bir şey yoktu yani.
Abi.
Yani yoktu yani JavaScript'te bir şey. Butona bas, post, gelsin yani. En fazla Ajax koyuyor.
Şimdi Ajax, JavaScript'in popüler olmasının birinci sebebi şey muhtemelen. Dediğim gibi ön taraftaki gereksinimler arttığı gibi artık JavaScript'te mobil uygulama dahi geliştirilebilir bir durum söz konusu.
Doğru.
Ben aslında bunlarla alakalı değil benim söyleyeceğim de. Bağlamak istediğim yer.
Biraz
bu kadar tool çıkıyorsa... Demek ki ön tarafta zamanla bir problem varmış. Bu problemi çözmek adına çıkmış bu.
Tabii tool'lar. Tabii.
Doğru mu abi?
Doğru.
Ama tool'lar çıkmasına rağmen yine işler yavaş ilerliyor.
Evet.
Yine bir ön... Yani bir artistik durumlar söz konusu da bu ne?
Sen içinde var birkaç kişiye bir yardırmak
ya,
istiyorsun.
Ya kaptıracağım onları zaten de.
Kaptır da kurtul o zaman yani. Yani beni de burada zorluyorsun.
Yok abi ne öyle şans olarak yok. Olsa direkt girelim ona da yok yani de. Ya abi işin gerçeği şu. Görüyorum adamları abi. Adamlar bir tatil yapıyorlar abi. İnanılmaz. Adamlar bir kahve içiyorlar. Geçen Femican abiyle konuşuyorduk onu. Adam kahve resmi görüyorum abi. Adamın kafa rahat. Kafa rahat da önemli bir şey. Adam kahve içiyor abi. Nilüfer'e diyorum ki bana bir aynen diyor. Bir kahve yanında çikolata yap getir. Abi kahve geliyor. Ben diyorum arkadaş benim hani caps'ler var ya. Gerçekte olan benim hani hayal ettiğim diye. Ya herhalde ondan benim herhalde psikolojik ciddi anlamda bir zivanadan çıkma durumum var abi.
Var var.
Özür diliyorum o zaman herkesten. Laflar da geri alıyorum.
Yok özür dilemeye gelecek bir şey demedik de yani doğru bir tespit aslında.
Tamam abi değiştiriyorum hemen.
Ya o zaman sen de kardeşim backend yazma. Sen de frontend yaz.
Benim abi benim öyle bir takıntım yok ki ben her türlü yazarım.
Bunu da şikayet ediyorsun şimdi. Diyorsun ki backend diyorsun.
Ben şuna şikayet ediyorum abi. Adamlar ki sen hiç backendçinin ben hiç JavaScript yazamam dediğini duydun mu? Ben şahsen duymadım ama...
Dese saçma olur zaten.
JavaScript yazanın ben backend yazamam dediğini ben çok duydum abi.
Ama onu yapamayabilir yani. Çünkü abi. Backend de... Şimdi he. Backend dediğin mesela ne kullanacaksın? Yani o konvensiyonları bilmen lazım ki backend yazabilir.
Abi çaba gösterir adam.
Ya o ayrı tabii.
Çaba göstermesi lazım diye düşünüyorum. Hayır aynı adam. JavaScript'ten atıyorum C# yazamıyor diyelim adam. Python yazamıyor. Python zaten JavaScript'le... Bak Python'la JavaScript saçma oldu da. Yani çok benziyor abi diller aslında baktığın zaman da. Şey,
hayır yazma yazar da şimdi...
İşine gelmiyor. De bana
oradaki yöntemleri bilmeyebilir adam.
Ben inanmıyorum şahsen abi.
Yani şimdi adam... Bilmiyorum ben de tabii. Yani böyle konuşuyoruz. Neyse bunu
şey
kapatalım.
Anlatayım.
Bu konu
bir şey
biraz boka sardı.
Bir örnek benim kapatayım abi. Şimdi sen bir yerde çalışıyorsun. Senin şoförlüğün yok. Ne iş yapıyorsun sen abi o şirkette diyelim ki şey...
Backend developer.
Yok. Backend developer'ı bırak.
Bırak tabii.
Çaycısın abi. Şoförlüğün yok. Sen şoförlük öğrendiğin an hem çaycısındır hem arabayla ilgili yapılacak bir şey varsa onu yapacak adamsındır. Değil mi? Yani bir yükü getirecek sana bu.
Ama o her yerde öyle değil.
Onu bilmem abi ama genel itibari öyle. Bence şeyden korkuyor millet. Ulan daha çok iş verirler. Daha az zaman. Hani diyorlar ki adam diyor mesela kitap okuyorum. Lan benim kitap okuyacak zamanım yok. Zamanım olsa uyuyacağım ben zaten.
Evet.
Bence bir adaletsizlik var bu konuda da. Neyse. Koyayım dere yukarı. Abi buradan alakasız bir konuya atlayacağım. Eğitim sistemiyle alakalı ama eğitim sistemi zaten biliyorsun abi.
Geçen hafta
çocuk yeni doğuyor eğitim sistemi diye ilk konuşmaya başladığı zaman eleştirmeye başlıyor da şey. eğitim sistemindeki ben abi çocuklara ya da öğrencilere ahlaki değerlerin verilmediğine inanıyorum. Yani bir matematikten daha önemli bence ahlaki nedir? Bu tuvalete gitme alışkanlığı da olabilir bu. İşte bir büyüğüne, büyüğün yanında nasıl oturmalısın? Bu alışkanlık olabilir. Bunu niye söylüyorum, niye buraya yazdım onu söyleyeyim. Bizim biliyorsun abi oturduğumuz mahalle şey, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin içinde olduğum mahalle. Abi hatta tweet attım, %80'i maldır diyor öğrenciler. Mal yani bildiğin uçak. Yani mallar gelişiyor. Ne telefonla konuşmasını biliyor yürürken, ne yolun abi ortasına gelmiş. Artık geç kardeşim yani yolun. Karşısına geldin yani. Geç nereye gidiyorsan git. Yol ortasında bekliyor. Yani sen ona çarpman normal bir durum. Çarpmaman anormal bir durum. Öyle seni zorda bırakıyor abi. Bu adam üniversiteye gelmiş. Şimdi ben bunları konuşmak istiyorum. Şimdi din kültürü ve ahlak dersi ve beden eğitimi dersi. İşte bizim zamanımızda standartizasyon ve kalite. Abuk sabuk 50 bin tane ders var. Bunlar yine bir tane
nasıl adam oturulur, gibi nasıl kaldı?
Ders olsa da.
Onlar ama bence derste öğrenilecek şeyler değil ki. Yani. Neyi öğretebilirsin ki sen çocuğa bir dersi?
Abi bir şey söyleyeyim sana. Beden eğitimi dersi ne işe yarıyor? Ona bakarsan.
Ya şimdi daha temel sorunlar var eğitimde.
Ya eğitimin şimdi temel sorunları apayrı sorunlar abi de. Ya bence bu çok önemli abi ya.
Ya ama bunlar biraz aileyle ilgili. Bunlar ailede verilecek şeyler abi.
Versinler o zaman abi uçaklarına.
Tamam yani evet. Bu konuda bir bu şu an yeni jenerasyonda ben de hani rahatsızım yani.
Abi araba sürerken daha çok ben bir sürü problem yaşıyorum. Ben yolumda gidiyorum. Adam yolda korna basıyorum adama, beni dövecek ki. Ulan zaten yolda olan sensin. Ben düzgününü yapıyorum. Yani bir inanılmaz bir adını koyamadığım saçma sapan bir durum var.
Yani Türkiye
çok da rahatsız oluyorum bu durumda.
Bak genelde bu tarz sıkıntılar genelde bizim tarz insanlarda oluyor. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? İşte belli bir aynı konuşmaları yapıyoruz gibi geliyor bana şeyle. Çikolatalı kan kekle yani, çünkü aynı konuları konuştular aslında. Mesela orada da Fehmi Can diyor
şeyde
ya.
Şeyde mi? Denizde mi?
Evet.
Ben yani, onu dinlemedim.
Ha, dinlemedin
abi.
Sen anladın. Yani orada da yani ülke bak mesela seni de artık bunu atmış, beni de bunu atmış. Artık buradan hani yelken mi açmak gerekiyor bilmiyorum yani başka diyarlara. Çünkü bizi gerçekten rahatsız ediyor. Ya düşün ki yani dolmuş şoförlerin arasında korna ile ilgili bir dil var yani. Hani kuş dili vardır ya.
Kırmızı dağ sarıya dönmeden asılan korna.
Asılan bir de hayır mesela bir dolmuşçu başka bir dolmuşçuya korna ile iletişim kurabiliyor. Mesela bunu ben daha çözemedim ama yakında çözerim.
Sen o zaman Kardeş Payı'ndaki Hilmi'nin korna meselesi var. Mos alfabesinde diyor daha.
Yok onu izlemedim ama bak.
İki tıkta küfür edebiliyorum.
Ha işte bak benim dediğime gelmişti. Ya böyle bir şey gerçekten var ya. Adamlar korna ile iletişim kuruyor. Ya bırak korna ile ya korna çalmak. Ya ben mesela çıldırıyorum ya. Ya araba yanımda yanım. Bir şey yok yani. Bakıyorum neye çalmış. Anlamaya çalışıyorum. Ya kardeşim şu kornaya niye basıyorsun? Niye gülüyorsun?
Çok güzel anlattın.
Neyse abi, buralara girersen ben de isyan ederim ya. O yüzden. Ya bunlar biraz yani eğitim sistemi değil. Bunu çözemez eğitim sistemi. Bu biraz ne bileyim ben ya. Zor konular hep oldu.
Hep zor konular mı? Değiştiriyor musun aynı konuyu?
Ama şu bir gerçek. Yani ben 80 doğumluyum. Yani mesela 80 doğumlularla 90 doğumlular arasında çok uçurum büyük var, fark var. Ya yani ben aynı masada oturduğum zaman ki oturuyorum. Mesela arkadaşlarımın kardeşleri var mesela. Hı-hı. Aynı masada oturdum.
Amcamın uçakları var.
Ya bakıyorum gerçekten farklı yani. Yani diyalog kuramıyorum.
Ya abi.
Ya rahatsız ediyor beni.
Hah. Seni rahatsız ediyor evet, yani, o anlamda.
Çünkü ben öyle değildim yani. Mesela biz onların yaşındayken öyle değildik.
Ya şimdi buradan konu saçma sapan bir yer belki olacak. Mesela izliyoruz şeyleri, televizyonda programları. Sunucu diyelim 25 yaşında. Şey çağırmış oraya, konuk çağırmış. Ya da tersi, sunucu diyelim 50 yaşında, konuk gelmiş 20 yaşında. Gelmiş bacaklarına oturuyor orada mesela. Bu bile beni rahatsız ediyor evet, abi. Ama mesela işte Şener Şen'in mesela, ben hastasıyım Şener Şen'in işte. Kemal Sunal'ın falan. Şener Şen'in abi adam. Yani biz öyle görmek istiyoruz. Ben öyle görmek istiyorum abi. Yani bu. Şimdi bunu dediğin zaman da yok. Adam diyor ki ben bacak bacak üstüne atmadan oturamıyorum diyor. Ya bir siktir git, nereye oturamıyorsun ya. Ben sana çok enteresan bir olay paylaşayım abi. Yani bu beni çok üzdü de demeyeyim de. Biz İstanbul'a gittik eşimle. Şeye bindik. Metrobüse. Metrobüse evet abi. Şimdi ikimiz yan yana oturuyoruz. Metrobüs de kalabalık. 3 tane yaşlı han şey, onlar da çift muhtemelen. Gördük onları, yer verdik. Adam yer almaydı. Ya diyorum ki abi, amca diyorum, gel otur da sen yaşlısın. Yok sen otur. E şimdi bizim normalde burada alışmış olduğumuz bir şey var. Büyüklere ya da...
Evet.
Benden 3 yaş bile büyük olsa ben ona yer veririm abi. Yani bunda bir anormallik yok. Öyle bir kanıksanmış ki orada. Bu bana yer veriyorsa kesin bir şey var herhalde, öyle düşündüm.
At niyet var.
Zor onu tuttuk abi adamlar oraya ya. Ve adamlar, ya biz indik. Onlar hala oradaydılar yani. Muhtemelen epey bir daha gidecekler. Ben üzülüyorum abi şahsen. Yani bizim yazılım mazılım tamam güzel. Şimdi adam işe alıyorsun abi adamı. Adam işinde çok iyi olabilir. İnsan olmadıktan sonra abi sokayım onun yaptığı işe ben. Yanlış mı diyorum abi?
Doğru.
Yanlış diyorsam yanlış diyorsun. Adam işten ayrılıyor abi. Adam der ki ben işten ayrıldım işte. Bana mesela çok oldu. Adam işten ayrıldı adam.
İki gün sonra haberim oluyor.
Ya atıyorum ilk kere abi diyor bana ki mesela işten ayrıldı. Haberim oluyor. Ya kardeşim seninle biz 3 ay, 5 ay, 1 sene, 1 gün muhabbetimiz oldu. Ya bu neyin kafası abi ya? Bu kadar terbiyesizlik olur mu? Bence bu terbiyesizlik. Kusura bakmasın kimse. Belki dinlerler. Umurumda değil gerçi de. Ya böyle bir şey olmaz.
Enteresan.
Abi önce işin tekniği bir şekilde hallolur. Google'da yazarsın. Hatta laf var da lafı unuttum. Ama bu terbiye meselesi bence en önemli mesele.
Ama evet doğru, ama bu okullarla ilgili değil biraz ya. Bu biraz...
Ya abi en azından...
Toplum meselesi bu ya.
Abi şeye gittim.
Toplum meselesi.
İTÜ'deki bizim ofis şeydi, Tepe Park'ta ya.
Evet.
Tuvaletine yazmışlar. Klozetlere basıp da tuvaletinizi yapmayın diye şey yani. Ya burası Teknopark ya. Şimdi oraya basıp sıçan adam Twitter'da şeyden bahsediyor. Bahseden onlardan bir tanesi de abi. Şey işte ne atıyorum ne diyelim, özgürlük. İşte sana ders vermeye çalışıyor. Klavye delikanlı yapmaya çalışıyor. Kardeşim sen oraya o yazıyı astırmayacaksın. Devam ediyorum abi. Kafam nasıl bir ağrı anlatamam sana. Nasıl bir gerilim.
Çok enteresan ya.
Fotoğrafını koydum abi Instagram'a.
Ben de yurt dışında bir yazı gördüm. Hemen paylaşayım. Nasıldı? Hatta Instagram'a koymuştum. Orada da bir tuvalete şey yazmışlar. Tuvalete de lavaboda. Biri sizi açık bırakıp, buraya açık unutup bıraksa nasıl hissederdiniz? Yani mesela suyu açıp, hani turn me on deyimi var ya.
Evet abi.
Yani o başka bir anlama da geliyor. Tamam mı? Yani... Neyse yapamadım espriyi de, neyse.
Anlayan anlamıştır herhalde.
Yani bilenler biliyor zaten.
O zaman konuyu değiştiriyorum abi.
Değiştir.
Ama konu gerçekten...
Değiştir bak, hala...
Can sıkıcı.
Can sıkıcı konuları konuştuk. Zevkli konulara geçelim.
Tamam geçelim
şu ana
abi.
Kadar bizi dinleyen varsa da bırakmıştır çoktan.
Aynen öyle abi. Şimdi abi yine çok aslında bu hafta çok böyle teknik konular yok ama... Demin de söylediğimiz gibi abi teknik konular... bir şekilde hallolur da konuşulmayanları konuşmak bence daha önemli.
Ya teknik konular bence podcast'te çok konuşulacak şeyler
ne
de değil zaten.
Biz nasıl yazılır?
Ya hayır mesela tamam teknolojilerden bahsederiz yine de. Yani çok teknik şeylerden bahsetmek hem çok spesifik kalıyor. Biz daha genel böyle hem sorunlardan hem hayattan. Ya ben hayattan da konuşmak istiyorum yani. Güzel. Ama insanlar bize biraz hani bu konuda da yorum yaparsa yönlendirebilirler bizi. Yani şöyle yapın, böyle yapın.
Yani
kaçırız her
şeyi. Yani şey sanmasınlar, biz her şeyi biliyoruz gerçek manada. Çok net yani. Bilmesek de Google'a soruyoruz, o getiriyor sağ olsun. Yani tekniğin de dibine kadar konuşuruz gerekiyorsa. Müşteri her zaman haklıdır meselesi var ya. Ben eski iş yerimde de çok müşteriyle muhabbet işte etkileşim evet. içindeydim.
Ya sıcak satış yapmış bir adamsın yani.
Tabii canım ben de. Dur abi ezan okunuyor, hemen pause yapalım. 320 demeyeyim lan. Evet abi müşteri her zaman haklıdır muhabbeti ne yapacaktık? Ezan girdi araya. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Sonuçta hepimiz hem müşteriyiz hem müşteriden gelen talepleri değerlendiren noktadayız. Düşünüyorsun abi bu noktadan?
Yani müşteri her zaman haklı, doğru. Çünkü müşteri ürünün sahibi. Ama bizim işlerde genelde müşteri ne istediğini de bilemiyor genelde. Ya bize özel, bizim sektöre özel bir şey.
Evet abi.
Şimdi adam kafasında bir fikir var ama bunu ürün olarak çok o konuda mesela yardımcı oluyoruz. Yönlendiriyoruz. Yani biz
ufkunu açıyoruz.
Ufkunu açıyoruz ama sonuçta müşteri son kararı verir.
Ben de abi benim şeyimde bence hiçbir zaman müşteri haklı değil. Neden? Neden abi? Şimdi gidersin Boyner'den bir tane pantol alırsın. Bir de spor ayakkabı alırsın.
O zaman haklı.
Hayır. Hmm. Ayakkabı yırtılır. Gidersin muhatap bulamazsın, haklısındır. Ama şimdi gidip de Adidas'a kardeşim sen niye ayakkabının bağcığını kısa yaptın, birazcık daha uzun yap yani. Bu şeye gelmeyiz, nasıl söyleyeyim, markayla bu yüz göz duruma gelmeyiz. Bizim işte çok rahat bu durum gerçekleşiyor abi. Adam direkt müşteri modundan çıkıp akıl veren, ürünü yapan moduna geçiyor. Ben o noktada müşterinin her zaman haklı olduğunu düşünmüyorum abi. Hatta hiçbir zaman da müşteri haklı değildir. Müşterinin ihtiyacı vardır. Onu almak noktasında haklıdır. O ayrı mesele ama müşteri istemek, yani istemenin bir sınırı olmadığı için bence haklı olmayabilir.
Ya işte orada sınırları iyi belirlemek lazım. Müşteri senden ne istiyor? Bunları iyi bir anlayacaksın. O da anlatabilecek. Genel işte dedim ya, bilmiyor. Müşteri geliyor karşına, bir iki cümle kuruyor. Hı hı. Sen ondan bir ürün yaratmaya çalışıyorsun. Şimdi onları konuşup iyice belirledikten sonra, yani müşterinin ne istediği, ondan sonra zaten sen de eğer o isteklerine karşılık veriyorsa, hı hı, bu durumda sen haklı olursun. Ama her şey havadayken dediğin gibi onun sonu gelmez. Yani bir şey yaparsın, peşinden başka bir şey gelir.
Ya da ben öyle dememiştim, böyle demiştim.
Ya bizim işlerde biraz bu var ya. Evet.
Yani o zaman aynı fikirdeyiz diye geçiyorum konuya.
Evet, zor yani. Biz de müşterinin arasına birkaç adam, yani müşteriyle bizim işleri yapanların arasında birkaç adam kademe
işte
girmesi lazım.
Proje yöneticisi, işte ürün yöneticisi,
product owner falan girmesi lazım ki çok bunlarla muhatap olma. Çünkü zor işler, insanı yoran işler.
İşlerin bitmemesinin genelde bir sektörel manada ben hiç işin bittiğini görmedim mesela. Bence müşteri en önemli kriter burada, bitmemesindeki sebep. Ne istediğini bilmiyorlar.
Bilmiyorum.
Neyse, geçiyorum abi. YouTube.com abi. Benim en çok zaman geçirdiğim web sayfası demeyeceğim, servis diyelim ona biz. YouTube hakkında ne düşünüyorsun abi? YouTube biliyorsun, iki arkadaş yaptı YouTube'u. Sonra Google satın aldı. Hatta epey bir zaman Google kapatacak, zarar ediyor falan haberleri çıkıyordu. Ama şu anda baktığın zaman YouTube internet alemindeki en kritik noktadaki web sayfası.
Yani
canın sıkılıyor, klip izliyorsun. Merak ediyorsun, başka bir şey izliyorsun merakınla alakalı. Belgesel izliyorsun. 50 bin tane şey izliyorsun. Fantastik bir bilgi alma aracı oldu. Bu konu hakkındaki görüşlerin nedir abi?
YouTube senin dediğin gibi şu an çok önemli bir noktada bence de.
Hı hı.
Yani Google zaten satın aldıktan sonra, satın almasının da sebepleri vardır tabii. Bence önemli bir şeydi bu. Olaydı. YouTube şu an tek.
Kullanıyor musun abi?
Mecbur yani. YouTube kullanmayan var mı? Ama şöyle mesela çok aktif şöyle işte kanallara subscribe olup takip, o şekilde değil ama YouTube'da özellikle arayayım, aradığım şeyler oluyor mesela. Zaten gerçi Google genelde video konusunda biliyorsun. Önde hemen gösteriyor YouTube sonuçlarını. Yani YouTube kullanmayan yok zaten. Mecbur kullanıyorsun da. Ama şey bir kullanıcı değilim işte, kanallara subscribe olayım.
Ya hayatında bir yeri var mı YouTube'un?
Ya var yani.
Ben çok önemsiyorum YouTube'da, o yüzden soruyorum abi yani.
Var, şimdi videolar mesela izliyorum. Ne bileyim, genelde bu konferanslardan videolar oluyor. Bunları izliyorum.
Canlı yayın.
Evet,
Hangout oraya bağladılar.
Tabii, evet. Yani YouTube'un arasında, arkasında çok önemli, ciddi bir
tabii
şey var. Biliyorsun.
Teknoloji var.
Teknoloji var. İşte translation yapıyor biliyorsun altyazı konusunda. Ve bunları muhakkak ki arkada geliştirmeye devam
şey
ediyorlar.
Şey yapabiliyor normalde. Betası bilmiyorum gerçek olduğunu da. Videonun içinde geçen, konuşmalarda geçen kelimeleri bile işte indeksleyip sen search ettiğinde sana söyleyebiliyor. Hatta benim kafamdan aşağı kovalan su döktüğüm bir video var abi. Videoyu upload ettim. Aynen. Videoyu upload ettim. Ben işte Zuckerberg Zansurt deyip döküyorum. Hemen önerilen videolarda abi Zuckerberg şeyin kafatın aşağı.
Mesela bunu anlayıp
bu
sana önerim.
Bu tesadüf değil yani bu.
Tabii. Yani YouTube, bu şimdi YouTube'un mesela neyle karşılaştırabiliriz?
Bence şu anda karşılaştırabileceğimiz...
Şimdi arkadaşlar diyebilir, Vimeo var falan ama hiç alakası yok. Onlar da sadece videoyu koyuyorsun, izliyorsun.
Prodüksiyon tarzı yapımlar var.
Evet, yani çok bambaşka bir yer yani.
Eskiden şey vardı, Daily Motion'dan başka ne vardı? Meta Cafe vardı. İlla yine de vardı da şu anda YouTube ezici bir şekilde.
YouTube ayrı bir mecra yani. Hı-hı. O yüzden onun şu an bence bir rakibi yok, olamayacak da kolay kolay.
Reklamları gönder videoların içine 50 bin tane şey. Onu konuşmak istedim abi. Yani özellikle bize şey soran arkadaş, şey soran arkadaşlar var ya, neyi nereden öğrenirim kursumuz. YouTube'a son, Google nasıl bir şey yazdığımızda sonuç döndürmediği çok nadirse, YouTube'da aynen şu anda o noktada. Onu vurgulayalım ve konuyu kapatalım abi. Meslek hastalıkları abi.
Meslek hastalıkları.
Hemen ben bir giriş yapayım bir de.
Gir.
Şimdi benim abi tespitlerim şu yönde. İki türlü meslek hastalığı var. Bir fiziksel anlamda yaşadığımız problemler. Bir tanesi de ruhsal manada yaşadığımız. Manevi dünyamızda olan problemler. Mesela benim abi özellikle şu eklem yerlerim inanılmaz ağrıyor. Şu mouse tuttuğum şeyler. İşte en iyi mouse'u kullanıyoruz. En iyi bilmem neyi kullanıyoruz belki ama akşama kadar bilgisayarın başında oturduğumuz için sağ olun. Akşama kadar bilgisayarın başında oturduğumuz için, hareketsiz olduğumuz için muhtemelen bu aralar kaçınılmaz.
Mekanik problemler
çıkıyor. Biz hiç spor da yapmıyoruz. İşte zamanında yapıyorduk. Belki ondan da kaynak. Aynı adam belki hiç yapmasa spor, vücut ona göre bir düzen kazanırdı da bizde öyle bir şey yok. Sen yaşıyor musun öncelikle fiziksel problemler? Onu sorayım sana. Nerelerin ağrıyor?
Evet, ben de her yıl belli dönemler özellikle bel ve boyun ağrısı çekiyorum. Hı hı. Hatta bu 3 ay, 2 ay kadar önce çok ciddi yine vardı. Çok rahatsız ediyordu beni. Allah çok şükür şu an yok. Yani kurtuldum. Ama her yıl tekrarlıyor. Yani bunun sebeplerini bilmiyorum. Özellikle işte sağ bileğimde de bir sıkıntı var. O mouse'la ilgili. Yani mekanik problemler oluyor. Yani dediğim gibi. İşte oturma, kalkma ile ilgili. Bunlara ne kadar dikkat ederseniz edin. Yani günün işte 8-10 saatini oturan bir insandan ya bunların olması gayet normal. Hı hı. Ama en önemli sıkıntı işte dediğim gibi biz. Ben mesela spor geçmişi olan bir adamım. Yani basketbol konusu oynadım. Yani 24-26 yaşına kadar aktif, 25 yaşına kadar çok aktif oynadım. İkinci ligde oynadım. Yani günde çift antrenmanlar yapıyordum. Yani sporun içinden gelip bir anda böyle
bıraktığın
kesilince
zaman.
Dediğin gibi bu bizde daha sorun, daha çok problem yaratıyor muhtemelen. Spordan kopmamak lazım, bunu biliyoruz ama
kendimize zaman ayırmamız lazım herhalde.
Ayırmıyoruz evet, maalesef. Şu podcast'i çekmeyelim de spor yapalım biz.
Zaten konuştuk abi. Şu benim şu saçma işlemi kurtulabilirsem
evet.
Allah'ın izniyle güzel olacak başlarız yani. Aynen.
Yani spor yapmak lazım. Ruhsal problemler de oluyor.
Aynen abi. Ruhsal ne gibi problemler yaşıyorsun?
Ruhsal ne gibi problemler yaşıyorsun?
Ben mesela uyuyamıyorum abi. Sabaha kadar düşünüyorum bazen.
Evet. Çözemediğim bir problem olursa o...
Tuvalette düşünüyorsun. Yatarken.
Öyle. Onunla yaşıyoruz biz yani.
Ama bu abi bela ya. Dünyada bir tek şey yok ki yani. Yaptığın iş yok ki. Öleceğiz mi yani? Ben diyorum da kıyametin kopmasını şu anda ben ciddi manada isteyen bir adamım. O aksiyonu bir yaşamak istiyorum yani. Ben biliyorsun Cübbeli Hoca'yı çok seven bir adam abi. Onun bir lafı var diyor ki. Bu saatten sonra diyor yemeklerin tadı değişmez. O yüzden diyor ölsem ne olur ölmesem ne olur. Ben de şu anda o kafadayım abi. Yani nasıl söyleyeyim sana abi? Ya bu kadar problem olur mu ya? Şimdi normalde bir laf var ya abi. Her işin bir zorluğu vardır. Sence bizim işin bir zorluğu var mı abi? Bence işin kolaylığı yok. Kolaylığı var mı abi?
Yok yani.
Ben hiç kolay, şu zamana kadar hiçbir kolay noktasını göremedim ya.
Problemlerle uğraşıyorum zaten.
Şunu da söyleyeyim abi. Ben eski çalıştığım iş yerinde tırın üstünden kereste boşaltıyordum. Kamyon geliyordu, kamyon üstünden kereste boşaltıyordum. Yani millet şey demesin lan. Git bir amelilik yap da göreyim seni. Ben
onu da yaptım.
Tillana da yaptım yani. Abi yoruluyorsun. Tamam
ama
mı?
Fiziksel o.
Oturuyorsun. Bir çay geliyor. Çay içiyorsun. Kolan içiyorsun.
Mesela kafa rahat.
On off oluyorsun. Daha doğrusu off on oluyorsun. Çıkıyorsun kamyonun üstüne. Tekrar taşımaya devam ediyorsun. Akşam gidiyorsun eve. O kadar güzel uyuyorsun ki abi. Mışıl mışıl uyuyorsun. Ama bizim işte öyle değil. Adam diyor ki akşama kadar oturuyorsun mesela.
Işte
nasıl yoruluyorsun?
Beyni kullanıyoruz. Yani. Ya bizim iş beyin işi. Yani o yüzden. Yani burada şöyle bir durum var. Yani biz işte beynimizi daha çok kullanıyoruz. Yani bizim hani sadece parmaklarımızla da kod yazıyoruz. Gözlerimizle ekrana bakıyoruz. Onun dışında düşünerek daha çok...
10 sene sonra nasıl görüyorsun abi?
Niye?
Yani atıyorum 10 sene belki küçük bir rakam. 15 sene sonra yazabilir misin kod?
Bilmiyorum.
Yazmak ister misin?
Yani 15 sene sonra yazmak ister miyim onu da tahmin edemiyorum.
Ben ediyorum abi ben parayı bulursam
kesinlikle
ben ediyorum. Ben hayatta yazmam yani.
Zevk için yaparsın.
Zevk için yazarım. Ben mesela elektrikli arabalar falan var ya. Güneş enerjisi var. Ben onlara hastayım. Mesela onlarla uğraşmak isterim zevk için. Ama zevk için kod yazacağımı düşünmüyorum abi. Çok net yani.
O kadar bıktın.
Bıkmak değil abi. Ben bu işe hastayım zaten de. Bıkmaktan değil. Yeter de başkaları yazsın azıcık da diye düşünüyorum. Ha şey de hani bir geyik yine de söyleyeyim. İşte 30'undan sonra işte 40'ından sonra kod yazmazsın proje yöneticisi olursun. Öyle bir şey yok yani. bu işlerden elim ayağımı çekmekten bahsediyorum.
Komple çıkacağım diye.
Tabii canım, ben bununla uğraşamam ya. Bu ne lan? Yaz yaz anasını satayım. Mesleki hastalıklar daha da farklı hastalıklar, ya da hastalık demeyelim de problemler, işte asosyal olanlar var. Biz o kadar asosyal değiliz belki. Ama şey, çeşitli çeşitli abi. Meslekhastalıklar.com'a baktım. Boş olsa yapacak mı lan? Şimdi doluydu anasını satayım. Geçiyorum konuyu zaman abi.
Geç bakalım. Sende konular bitmiyor.
Bitmez abi. Abi çok problemli şeyler var. Yine hafif teknik bir konuya değinelim abi. Şimdi biliyorsun, bu mobil cihazların yayılmasıyla beraber benim babam mesela Facebook, Instagram çok aktif kullanıyor. Benim annem babam kullanmıyor gerçi. Yengelerim, teyzelerim kullanıyor. Genel. Haliyle bazı şeylere henüz adapte olamadılar. Bu şeylerin başında da mention ve
tek
meselesi geliyor. Şimdi Instagram'da özellikle ben bunu yaşıyorum. Çünkü en çok orayı kullanıyorum sosyal mecra olarak kuttan sonra. Diz işaretiyle, yani hashtag, her şey hashtag kullanarak yazmaya çalışanlar var. Her şey mention, yani et işaretini kullanarak yazmaya çalışanlar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi?
Enteresan.
Abi okuduğumu 10 kere okuyorum, anlayamıyorum yine yazdığını.
Evet.
Seni işte yazmış. İşte hashtag yazmış. Seni seviyorum, oradan geldim, buradan gittim.
Bir anlamı yok.
Birinin çıkıp bunları anlatması lazım bu durumu. Ben birkaç kere denedim. İşte
sen ne anlarsın?
Yok, anlarsın diye. Her şeyi bildiğini sanıyorsun. Egoist. Ayaklarına yatıyorlar. Lütfen rica ediyorum bu podcast aracılığıyla. Şu et işaretlerini, diz işaretlerini, ne olduğunu bilin. Bilmiyorsanız söyleyelim 2 dakikada. Mention dediğimiz et işareti, başka bir arkadaşınızı o konunun içinden, o konuyla ilgili haberdar etmek istiyorsanız, işte et işareti apostal yazdığınızda, işte apocuğum sen de bak, sen de müdahil ol bu konuya manasına geliyor. Bana bildirim geliyor. Hashtag'te de, yani diyez işaretinde bir başlık altında birçok şeyi gruplamak için kullandığımız bir yöntem.
Etiket.
Etiket aslında. Bu aynen abi. İşte beyaz devlet etiketi yazarsanız her fotoğrafınızın altına, o etiketin altında sizin o fotoğrafınız gözükür. Ya da bir Trabzonspor maçına gittiğinizde Trabzonspor yazıp altına her insan işte diyez işareti Trabzonspor yazarsa o etiketin altındaki bütün fotoğrafları görebilirsiniz. Hepsi bu. Yani show maksatlı değil bunlar. Show yapacaksanız
başka
alttan tire, üstten tire, soru işareti bunlara kullanın. Tamam, teşekkür ediyorum. Konuyu da nokta alıyorum burada. Diğer konuya geçiyorum abi. Çok derin bu konu. Ha böyle yani inanılmaz derin oldu.
Çıkamayız ama çok.
Çıktığımız kadar abi. Bakalım kaç dakika oldu. Bu arada abi SoundCloud'da da Pro'ya geçeceğiz biliyorsun. Dakikalarımız bitti.
İyi,
neyse kaç dakika olduğunu göremiyorum şu anda. Abi konu şu. İnsan kaynakları diyorlar ya, ben hiç yaşamadım bu süreçleri de. Bir yazılım geliştiriciyi nasıl seçebilir abi?
Ben de hiç öyle bir deneyim yok.
Şimdi ben sana bir
bana
şey
bana da enteresan geliyor.
Şimdi görüyorum Twitter'da iş ilanı. Atıyorum Türk Telekom. Yardımmış, ne oldu önemli değil. İşte bilmem ne, işte şu özelliklerdeki vatandaş başvursun diyor mesela iş ilanına. Başvuruyorsun muhtemelen. Bir insan kaynaklarından bir vatandaştan görüşmeye çağrılıyorsun.
Doğru.
Duyuyorum yani. Şimdi o kadın ya da o abi bana ne soracak abi?
Ama o karar verici o değildir muhtemelen.
Karar verici olması benim umurumda değil ki. Şimdi bana ne soracak o?
Şöyle oluyordur. Evet. Şimdi şöyle oluyordur. Oradaki süreci onlar yönetiyor. Dur muhtemelen. Yani süreç şöyle, şimdi atıyorum tamamen bilmiyorum. Genelde bu büyük firmalar şimdi çok işalı bir süreç olduğu için.
Ben birincisi, sadece soruyorum abi yani bilmediğim şey.
Birincisi bu ilanları belli mecralarda işte bunların yayınlanması, takibi, buraya başvuranların tasnifi, CV'leri. Şimdi diyelim ki kriterlere göre eliyorlar. Şimdi belli kriterler alıyorlar diyelim şeyden, teknik ekipten. Teknik ekip diyor ki biz böyle bir adam istiyoruz. Onlar o kriterlerle ilgili ilanı açıyorlar. Gelen talepleri atıyorum. Bakıyorlar, eliyorlar. Yani belli 50 tane CV oldu.
Tamam.
Belki ön görüşmeyi onlar yapıyordur. İşte en azından bir görüşüp bu kişiler iyi
el yüzü düzgün mü,
iletişim kurabiliyor mu ve gerçekten bu dediği yani yazdıkları şeylere sahip mi? Mesela İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bunlar belki bakabilirler. Hı-hı. Ama ondan sonraki aşamada muhakkak diğer görüşmeleri teknik kişiler yapıyordu. Yani bizim sektörle ilgili konuşuyoruz bu arada.
Tabii
şey yapmasın kimse. Muhakkak gidiyordur. Bu eleman talebini yapan birimle görüşüyordur. O birimin başındaki adam onay veriyordur. Genelde böyle oluyor. Bir kişi de vermiyor. İşte bunlar bu birimin bir başı oluyor. Onun da bir üst oluyor. Genelde hepsiyle görüşüyor. kademe kademe hepsini roller alırsa ondan sonra en son yine insan kaynaklarına gidiyor. Diyorlar ki işte tamam bunu işe alın diyorlar. Yani sadece o süreci yönetiyor insan kaynakları. Hmm, yoksa öyle bir uzmanlık olamıyor. Yani,
çünkü şuna getirecektim lafı. Yani. Sen geliştiricisin. Öbürü traktör sürüyor mesela. Evet. O nasıl olacak?
Olamaz. Yani. O sadece süreci yönetiyor yani. Tamam. Şey, idari anlamda süreci yönetiyor.
Çünkü son zamanlarda acayip firmalar türedi. Biliyorsun abi, konu spesifik eleman arıyorlar. Şey, konu diyorum yani sektör spesifik daha doğrusu. Bana mantıklı geldi açıkçası abi. Şey manasında. Sonuçta senin o insan kaynakları denilen departmandaki vatandaş yazılım geliştirmeyle alakalı belli bir noktaya gelmiş vatandaştır. Haliyle bazı kararları verebilir tek başına. O mantıklı geliyor bana ama işte bir Koç'un ve Coca-Cola mesela. Gittim, geliştiriciyim, adam insan kaynaklarına bana bir şeyler soruyor mesela. O bana mantıksız geldi ama sence de mantıklı yani.
Ben bir anı, benim anı değil de duyduğum bir hikaye. Arkadaşım orman mühendisi. Orman endüstri mühendisi. Arkadaşım değil, kuzenim. İş görüşmesine gidiyor. Neyse, başvuruyor. Çağırıyorlar. Gidiyor. Görüşüyor. İşte İngilizce mülakata giriyor. Almanca mülakata da giriyor. Hatta Rusça'ya da giriyor. Şimdi bu üç dil de biraz biliyor. Üçünden de bir şekilde olur alıyor yani. Tamam demişler. Yani mesela çok o konuları ondan dinlemedim. Onun kardeşinden dinledim. Neyse, sonuçta tamam diyorlar. Git diyorlar şeye.
Muhasebeye mi?
Hayır. İnsan kaynaklarına git işte, tamam biz olur verdik insana. Gidiyor. İnsan kaynakları şunu, aa sen orman endüstri mühendisi miydin? Biz seni kimya mühendisi zannettik. Meğersem kimya mühendisi arıyorlar. Şimdi böyle durumlar işte.
Dramatik
işte,
abi.
Burada idari bir sıkıntı var yani. Orada onu kaçırmışlar mesela.
O şu an bütün dünyaya bakış açısı değişmiştir. Ben sana söyleyeyim abi.
Yani siz benimle dalga mı geçiyorsunuz deyip çıkmış yani.
Abi son zamanlarda biliyorsun bir AskFM yeniden küllerinden doğdu aslında. Normalde ergenlerin kullandığı bir ortamdı. Ben de buraya gelmeden önce bir saat önce...
Açtın mı?
Hesabı açtım abi.
Nedir şeyin?
Apostayla almışlar abi.
İşte bak, gördün mü?
Çok geç kaldı. Ama abi çoğun çocuk takılıyor diyor oraya. Demek göz ardı etmişiz oraya. Demek etmemek lazım. Askıfem hakkında ne düşünüyorsun abi?
Bu arada senin nickini alalım. Uğraşkan.
Ha, Uğraşkan abi. Uğraşkan yani. Türkçe tamam. Karakterler yok.
Soyadın. Askıfem güzel. Ben mesela Femican'ı, işte Deniz'i,
Burcu'yu.
Ondan sonra Burcu'yu, işte orada bizim mecradan olan, ya daha doğrusu Twitter'da önüme düşenleri izliyorum. Gayet de keyifli. Hoşuma gidiyor yani videolar.
Çok samimi geliyor bana abi açıkçası.
Evet evet, çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Devam etsin o arkadaşlar. Yani ben hani like verin diyorlar da ben mesela bir hesap açmadığım için like veremiyorum galiba. Değil mi? Hesap...
Like var mı ki onda abi?
Öyle bir şey var orada. Like.
Allah Allah.
Tabii tabii. Ama bir hesap açıp arkadaşlara destek de vermek lazım. Bence güzel. Devam edin. Etsinler. Keyifli videolar. Hani hep teknik şeyler de olmuyor. Arada geyik de yapıyorlar.
Tamam.
Gülüyoruz yani, güzel.
İyi, süper abi.
Sen de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyorum. Özellikle videolu cevaplarını bekliyoruz senden.
Daha çok beklersin abi. Yok, vereceğim abi. Henüz adam gibi öyle video anlamında cevap vereceğim. Bir tane soru var, onu bekletiyorum. Aslında benim not aldığım konular bu kadar. Gelecek hafta o zaman şey yapalım.
Biraz üşüdüm ben de. Kapatalım.
Abi, o yüzden diyorum alttan yukarı inanılmaz soğuk.
Evet, senin içeri geçelim.
İçeri geçelim. O zaman teşekkür ediyoruz abi bizi dinleyen herkese. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyoruz. Ben Abdullah Uğraşkan.
Ben Emre Tekelioğlu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İşte korna sesleri arasında.
Aynen. Şifreye giriyorum şu an.